Ayrım 18 sayfa 223. Yatırımcı Başbakan. Tabii Demet Demirel'in ayrıntıları iyi izleyen, hesabını çok iyi yapan bir insan. Parti lideri de olsa müteahhit de gerçek bu. Fakat Sayın Güneş, Sayın Demirel'in ince hesapları uzun vadeli politikada pek tutmadı galiba. O açıdan bakarsanız şöyle de diyebiliriz. Demirel yatırımcı başbakandır. Çünkü 1965 yılında Adalet Partisi'nin oyları %50'yi aşmıştı. Sonra durmadan oy kaybına uğradı. Yani Demirel Partisi'nin oylarını sürekli yatırdı. İşin şaka yanı bu. Adalet Partisi'nin oy kaybını bağlayabileceğimiz ciddi olgular yok mu? Örneğin bir kentleşme olayı var. Sonra sağ seçmen tabanındaki bölünmeler. Sayın Barlas, bu iş tabii ki çok ciddi. Ortanın sağındaki bölünme 1961'den bu yana dikkati çeken önemdedir. Mesela 1965-61 seçimlerinde Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi Demokrat Parti'den kalan oyları Adalet Partisi ile bölüşmüştü. Üstelik bir de Millet Partisi vardı devrede. Fakat sonra AP bu oyları YTP'den aldı. Tabii aldı. Çünkü Yeni Türkiye Partisi kendi özgü bir olaydı. Çünkü 46 ruhu gibi laflarla parti kurmak Türkiye'de geçersiz olmaya başlamıştı. Ayrıca Demokrat Parti'nin devamı olduğunu iddia eden YTP aslında 27 Mayısçıların ve özellikle rahmetli Cemal Gürsel'in gözettiği bir parti görünümündeydi. Zaten 1961 seçimlerinde YTP'nin aldığı oylar arizydi. Haritaya baktığımız zaman 1957 seçimlerinde CHP'nin kazandığı ve Demokrat Parti'nin kaybettiği yerlerde 1961'in Yeni Türkiye Partisi'nin kazandığını görürüz. Demokrat Parti'nin kazandığı yerlerde de Adalet Partisi kazanmıştı. Bunun sebebi basit. Ekrem Alican 1955'te Hürriyet Partisi olayıyla Demokrat Parti'den ayrılmıştı. Fakat başından beri Demokrat Partiler arasında çok sevilip sayılan ve ciddiyetine inanılan insandı. Demokrat Partili olup da 1957 seçimlerini kazanamayan kişiler meclis dışında kaldıkları için 27 Mayıs'a gelen seçilme yasaklarının da dışında kaldılar. Böylece onlar YTP kadrolarında ve Alican'ın liderliğinde seçime girip kazandılar. Yani YTP'ye oy verenler Demokrat Parti'ye oy verdiklerini somut olarak varsaydılar. Adalet Partisi'ne oy verenler ise sosyal bir olgu olarak AP'yi desteklediler. Neticede 1961 tehlikesi bir dönemdi ve AP'nin 27 Mayıs'la hiçbir bağlantısı yoktu. 27 Mayısçıların eski CHP'lilere benzeyen davranışları geniş kitleleri AP'ye yetmişti. AP daha sonra bu durumu giderek iyi değerlendirdi. Bu değerlendirmenize göre Adalet Partisi 1965 seçimlerinde eski Demokrat Parti'nin bütün oylarını topladı. Peki sonra nasıl parçalandı bu oylar? Daha önce de söylemiştim. 1946'da Demokrat Parti'nin harekete geçirdiği güçlerin bir bölümü bugünün soluna taban olan güçlerdir. Adalet Partisi bu tabanı 1965'te kendi içinde toplayabilmişti. Geri kalanı muhafazakar güçler de AP içindeydi. Ve sonra yollar ayrılmaya başladı değil mi Sayın Güneş? Sosyal değişme AP'nin tersi doğrultusundadır. Demirel böylece oylarının bölünmesini ve bunları geri alabilmek için uğraşa girmeyi yaşadı. Hala da yaşıyor. Bu arada uzun yıllar iktidar olmanın getirdiği kamuoyunu öfkelendiren durumu da var. Mesela 1969-70 döneminin ekonomik sıkıntıları, devalüasyon, finansman kanunları diye bilinen vergi paketi de var listede. Demirel'in 1973 seçimlerinde başına gelenler Demokrat Parti ve Milli Selamet Partisi olayıyla ilgiliydi. Bu arada CHP de kendisine destek sağlayan geniş kitlelerin beğenisini kazanmaya başlamış, yokuşu tırmanmıştı. Demirel AP içindeki bir hizip manzarası gösteren Demokratik Parti'yi sonunda dağıtabilmiştir. Son seçimde bu oyların bir kısmı AP'ye geri dönmüştür. Ayrıca MSP'de bir çatlak yaratmayı da başarmıştır Demirel. İslamcı çevrelerde bir bölünme olmuştur 77 seçimleri öncesinde. Fakat Demirel'in işi daha bitmemiştir ve bitemezdi. Çünkü birincisi Türkiye'deki sosyal değişimi AP'nin tersi doğrultusundadır. İkincisi muhafazakar güçler için AP tek alternatif olmaktan çıkmıştır. Demirel toplanalım AP'yi iktidara getirelim diyor. Ama zor bu. Milli Selamet Partisi'ni parçalıyor. Buna karşı Milliyetçi Hareket Partisi güçleniyor. Bu şekilde AP dışında dolaşan 40-50 kişilik milletvekili grubu oluşuyor. Çok olağanüstü gelişme olmadan Adalet Partisi tek başına iktidara gelemez böylece. Peki Süleyman Demirel'in yaratmaya çalıştığı komünizm tehlikesi fobisi tabanın tutumunda böyle bir olağanüstü gelişme yaratamaz mı? Demirel işi radikalize ediyor. Sayın Barlas, bence Demirel bu tutumunda da çaresizliğinin esiridir. Bir kere yaratmaya çalıştığı fobinin dayanağı gerçek dışıdır. Gerçek dışı iddialar toplumun peşinden sürüklemez. Ayrıca Demirel CHP komünistleri himaye ediyor deyip bir kısım kendine seçmen olacak kesimde husumet yaratmaya çalışmaktadır. Bu kesime komünizm tehlikesi çok vahim, bununla mücadele edin demektedir Demirel. Nasıl mücadele edelim diye sorulunca da 4 sene bekleyin sandık başına gidip AP'ye oy verin diye öğüt vermektedir. Oysa çizdiği tablo çok vahimdir. Tehlikeye karşı sunduğu ilaç ise çok fasaryadır. Bir başkası çıkıp hayır bu komünistleri vurmak lazım diyebilir. Kısacası Demirel işi radikalize ediyor. Bu da seçmenini ondan daha değişik yöntemler sunan başka sağ kanat partilere kaydırıyor. Sayın Güneş, bu komünizm tehlikesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Komünizm tehlikesinden eğer Türkiye'de bir yeraltı örgütünün yapacağı darbe kastediliyorsa, anarşiye rağmen devletin güvenlik kuvvetlerinin yetersizliğine rağmen ordusu, jandarması, polisi olan ülkede kim hangi güçle Türkiye'nin rejimini kökünden değiştirecek ve bütün halka rağmen Türkiye'yi komünist yapabilecektir? Türkiye çok büyük bir ülkedir. Herhangi bir sosyal sınıf da devlete karşı toptan baş kaldırmış değildir. Böyle bir iddia hayal mahsulüdür. Eğer komünizm tehlikesinden kasıt bir zamanlar mevcut olmayan ve olmamasına çalışılan komünistlerin bugün Türkiye'de var olması ise Türkiye buna alışmalıdır. Yani Türkiye'de batı demokrasisi olacak ama demokratik hayat 50'lerdeki gibi İnönü iyi, Bayar kötü ya da Demirel iyi, Ecevit kötü üzerine yürüyecek. Bu ne toplum ne zaman koşulları izin verir ne de batılılar bizi adam yerine koyarlar. Düşünün ki Avrupa komünizmi gibi kavramlar bile var günümüzde. Eğer komünizm tehlikesiyle bunlar güçlenir, iktidara gelir, vatandaşların çoğu bir partiyi destekler, tehlike buradadır kastediliyorsa bunu iki anlamdan biriyle söylüyorlar. Birincisi halkımız cahildir, kandırılır anlamı. Bu hem Türk halkına hakarettir hem de bu iddia özellikle AP'den geldiğine göre 1950'de halkın cahillikten DP'ye oy verdiği anlamına gelir ki bu kendi kendine hakaret olur. Ya da komünizm iyidir, halk beğenebilir anlamı. Bu takdirde komünist doktrine fazla değer verilmiş olur. Sayın Güneş, son iki yılın çeşitli siyasal olaylarına değindik. İsterseniz görüşmemizi bitirirken bir durum muhakemesi yapalım. Şu anda neredeyiz sizce? Yani Türk siyasal hayatına geçmişte ne olmasaydı bugün daha iyi bir durumda bulunurduk. Sayın Baylas, bu sizin sorunuzun cevabını arayan bir yöntem son yıllarda bir bilim niteliğine kavuşmuştur Amerika'da. Bu yarı bilim konusu şöyle, belirli bir tarihi olay olmasaydı bugün nerede bulunurduk? Örneğin Fransız ihtilali olmasaydı Avrupa nerede bulunurdu? Şimdi Türkiye için bunu yapmaya benim yeteneğim yetmez. Olsa olsa bazı olaylardan ders alabiliriz. Bu açıdan geçmişle ilgili olarak ben bugünümüzü şöyle görüyorum. Türkiye 1950'den bu yana ekonomisiyle, toplum kuruluşlarıyla, demokrasi ve özgürlüğün teşvik ettiği teknoloji ve kültür çatışmalarıyla hayli yeni bir toplum haline dönüşmüştür. Oysa siyasal kavganın hiç olmazsa büyük partiler arasındaki yöntemleri eskisinden farklı değildi. Hatta bu kavgalar kimse kusura bakmasın ilkelliğini Türkiye'de henüz sınıflar bilinçlenmemesinden, ideolojiler belirlenmeden bile bir CHP-DP didişmesinin bizi nerelere götürdüğünü ayrıca anlatmaya gerek yok. Bu sakınca dışında bir sakınca daha var. Bugün yayın ve düşün alanında bütün dünyadaki sorunlar türlü ideolojiler arasında tartışılıp görüşülür olmuştur. Kaş çatılmasını kasılmayı bırakarak düşünmemiz gereken gerçeklerden birine eğilelim. Bir genç kuşak beğensek de beğenmesek de doğru da saysak yanlış da ciddi ciddi düşünür olmuştur. Klasik siyasi partilerin bunların dışında horoz dövüştürür tutumu içinde bulunmaları kendilerini genç kuşaklara yabancılaştırmaktadır. Sayın Güneş, çizdiğiniz tablo siyasal üst yapının açısından hiç de parlak gözükmüyor. Kendisini çağımıza uydurma cesaretini gösteremeyen ya da uyduruyorum yanılgısıyla kendini avutan siyasal kadroların Türkiye'nin ne bugününü çözmek ne de yarına sahip olmak olanağı vardır. İster sağda ister solda olsun gerçek çağdaşlaşmanın yollarını aramalıyız. Geçenlerde sıkı yönetim ilanı sırasında Büyük Millet Meclisi'nde söylediğimi burada tekrar edeyim. 1950'den beri hiçbir siyasal parti, hiçbir lider Türkiye'yi seçimden çıkan sivil iktidarla yönetme yeteneğini gösterememiştir. İsteyerek ya da istemeyerek hükümet ya da idare planına silahlı kuvvetlerimizin yardımına, katkısına, müdahalesine muhtaç olmuşuzdur. Politikacı olarak biz kendi olanaklarımızla ve normal yollarla ülkemizi ve toplumumuzu yönetemezken bunu yapamayan siyasetçi kadroların yetenekli bulunduklarını iddia etmek kendi kendimize hayal kurmak değil midir? Biz de bakkallar, sendikacılar, sanayiciler gibi belirli mesleği olan kişileriz, politikacılarız. 1950'den beri bu işi tek başımıza yapamadığımızı kanıtladık. Ayıp bir şey, üzücü bir şey. Toparlanmamızın zamanı artık gelmiş sayılmalı. Diyelim ki toparlandınız. Bu toparlanma sonunda neler değişecek size göre? Tabii eğer yeteneğimiz yoksa toparlanmamız söz konusu değil. Bu takdirde başkaları gelir, yerimizi alır. Ama yeteneğimiz varsa meslek ve sorumluluk dışı davranışlarımızı bir yana bırakarak ülkeye de kendimize de çeki düzen verebiliriz. Bu konuya daha önceleri de değindik. Şimdi açık açık söyleyeyim. Bize oy veren, bizi destekleyen insanlar bir toplum ve bir ülke içinde beraber yaşamak istemiyorlarsa zaten o zaman bir toplumu yapan bağlar kopmuş demektir. Ama bugün Türkiye'de sanayicisi ve işçisiyle, Alevisi ve Sünnisiyle, AP'lisi ve CHP'lisiyle 40 küsük milyon Türk'ün bir arada yaşayamayacağı kadar birbirinden koptuğunu, birbiriyle kaynaşamaz durumda olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu hem gerçeklere hem de halkımıza iftira olur. Elbet çıkar çelişkileri, toplum modeli üzerinde tartışmalar olacaktır. Hatta ideolojik kavgalar da vardır. Ama bugün ortaya çıkıp bile herkes kendisi gibi düşünenleri ya da çıkar ortaklığı olanları toplayıp Türkiye'nin bir bölümünü alsın dese buna evet diyen çıkar mı? Demek ki birleştirici unsurlar ayırıcılardan daha güçlü ve yoğun. Oysa biz politikacılar kavgamızı ayırıcı unsurlara dayayıp radikalize ediyoruz. Sayın Güneş, daha somut konuşsanız, anlaşmanın partiler arası uygulaması nasıl olur? Yaygın deyimiyle anlaşmanın katmanları vardır. Türk toplumunun birleştirici unsurları daha güçlü olduğuna göre anlaşmanın zemini zaten hazırdır. O zaman anlaşma kapsamında böyle bir birliğin zorunlu kıldığı ortak çözümlerin girmesi gerekir. Topluma çeşitli modeller önerdiğini iddia eden partilerin bazı ortak çözümlerde beraber olması gerekir. Ancak siz bunları söylerken iktidardaki bir partinin üyesisiniz. Sayın Güneş, geçmişte de gördük. Kim iktidarda olursa o anlaşma ve birlik ister. Muhalefete geçince de tam tersini uygular. Bu sözleriniz Sayın Demirel'in hükümet hükümettir, muhalefette muhalefet şeklindeki ifadesini hatırlatıyor. Sayın Demirel'in bu düşüncesi ilk bakışta anayasadaki bir hükme dayalı gibi görünüyor. Yani birimiz hükümet edeceğiz, birimiz de karşısına muhalefet edeceğiz. Çok yanlış bir düşünce bu. Kaba bir örnekle Allah göstermesin Türkiye bir savaşa girse muhalefet bizim yenilmemizden yana mı olacak? Böyle yanlış düşüncenin sebebi bizim politikacılar ve siyasal partiler olarak işlevimizi şaşırmamızdan ötürüdür. Biz görevimizi iktidardakini devirip yerine geçmek sanıyoruz. Ya da birbirimizin kalesine gol atmakla karıştırıyoruz politikayı. Oysa bizler kamu hizmeti yapıyoruz ve bazen öyle sorunlarla karşılaşıyoruz ki bunların çözümünde zorunlu ortaklık gerekiyor. Sayın Güneş, yani büyük koalisyon benzeri ortaklık mı? Size partiler arası ortak davranış derken bir ortak hükümet kastetmiyorum. Demokratik düzen içinde partilerin yapabilecekleri işler ya da ortak hükümet olmak ya da horoz dövüştürmekten ibaret değildir. Demek istediğim budur. Peki bu anlaşma yokluğunun dışındaki etkenler için ne düşünüyorsunuz? 1979 yılında enflasyondan ötürü bürokratlar ve sabit gelirli tüm kesimler zor durumdadır. Bir ülkede sivil asker bürokratların enflasyonun yükünü taşıması potansiyel olarak patlayıcı bir unsurdur. Siyasal mücadelenin yozlaşmasını, parlamentonun etkinliğini kaybederek politik merkez oluşturmaktan çıkmasında görüyoruz. Şöyle diyeyim, bir ev var, kilidi yok, penceresi kırık. Ev halkı da ya gezmede ya da derin uykuda. Bu eve girmeyi tasarlayan hırsız var mı bilmem. Ama bu eve hırsız girmesi doğaldır. Sayın Güneş, herhalde daha somut önerileriniz olacak çeyrek yüzyılın sonunda. Fakat bir konuya daha değinip bunlara girelim. Siyasal iktidarların ille de kendi kadrolarını devlete yerleştirmeleri demokrasilerin şartı mıdır? İradede iki sistem var. Genellikle Avrupa'da uygulanan sistemde idare meslekten yetişenlerle yürütülür ve bunda idari mekanizma ile siyasal iktidarı birbirine bağlayan sistemin mecburiyeti vardır. Bizim anayasal sistemimiz de Avrupa'nın yöntemini benimsemiştir. Amerikan sistemine gelince Bir başkan iktidara gelince devletin belli başlı yüksek memurlarını ve hatta giderek yerel seçimlere bağlı hallerde yerel memurları bile değiştirir. Türkiye Avrupa sistemini kabul etmiş olduğu halde maalesef demokratik düzenle beraber giderek artan ölçüde idare mekanizma da tahrip oluyor. Türkiye'de iktidarla beraber bütün valiler, umum müdürler de değişiyor. Türkiye'de iktidar değişikliğinde kullanmak üzere ihtiyaçtan iki misli fazla vali ya da umum müdür yok ki. Tabii devlet memurunun sahip olması gereken nitelikleri de unutmayalım. İngiltere'de Civil Servant denilen devlet memurlarının bir el kitabı var. Orada siz bakandan daha akıllı olabilirsiniz. Belli sorunları önerdiğiniz çözüm bakanınkinden daha geçerli olabilir. Ama geçerli olan bakanınkidir. Çünkü bakan parlamentoya sorumludur. Parlamento ise halka sorumludur deniliyor. Böylece memur sorunu kabiliyetli ve iş bilen olmak noktasında toplanıyor. İktidar ve muhalefet sadece bu noktalara bakmak durumunda oluyor. Bu durumda hiçbir iktidar kendi kadrosunu oluşturmasın mı? Sayın Barlas, bakanın ve hükümetin politika oluşturmakta kendisine yardımcı olacak elemanları elbette vardır. Danışmanları ve bazı yüksek kademe yöneticileri vardır. Mesela Fransa'da bakanın özel kalemi misafirleri içeri sokup çıkartan bir yerden çok öteye işlev sahibidir. Fakat bu konuda da her parti aynı davrandı. İktidara geliyorsunuz, bakıyorsunuz ki sizden önceki iktidar her kademeye kendi adamlarını getirmiş. Bunun üzerine siz de aynı davranışa zorlanıyorsunuz. Sayın Güneş, Türk politik yaşamının olaylarını 25 yıllık bir perspektif içinde gözden geçirdiğiniz yorumladınız. İsterseniz işin sonuna geldiğinize göre önerdiğiniz çözümleri de öğrenelim. Bizde partiler ne kadar aksini ileri sürseler de demokratik kuruluşlar olmaktan uzaklaşmışlardır. Parlamenterler ülkenin ve dünyanın önemli sorununa vakit ayıramaz durumdalar. Bir diğer partisel özelliğimiz de genel başkanların genellikle kaydı hayat şartı ile geçinmeleridir. Bir diğer partisel özelliğimiz de genel başkanların genellikle kaydı hayat şartıyla seçilmeleridir. Bu sebeple giderek parti içi iktidar bireyselleşmektedir. Bizim partilerin yapısı şöyle. Bir genel başkan vardır. Diğer yüksek kurullarda bulunan kişiler genel başkanın çoğu kez dolaylı ya da dolaysız seçtiği müşavirler yahut yardımcılardır. Başkan onlardan istediği ölçüde yararlanır. Geride de seçmen işleriyle uğraşan parlamenterler bulunur. bu mekanizma partilerde tabana dayalı siyaset oluşturulmasını zorlaştırmakta ve parlamenter mekanizmayı tıkamaktadır. Diğer yandan parti örgütleri de siyasetin sadece aday imal etme yanıyla uğraşmaktadırlar. Zaten parlamentoya gönderilen her temsilcinin yerine sırada bekleyen başka bir potansiyel aday vardır. Bunlara değiştirme birlikleri denilir. Somut çözüm öneriniz nedir? Parti disiplininin doğal sonucu olarak parti aday listeleri örgütler tarafından saptanmalıdır. Buna karşı listenin sırası kesin şekilde seçmene bırakılmalıdır. Yani tercihli oy sistemi. Bir tek fazla tercih oy alan seçilmelidir. Demokrasimizin daha rahat çalışması için başka ne önerileriniz var? Olacağını sanmıyorum ama parti liderlerinin ya gruplar ya da bugünkünden daha dar bir kadro tarafından seçilmesi gereğine inanıyorum. Şimdiki kurultaylarımız yarı bayram yarı miting havası içinde geçen birer propaganda aracıdır. Şimdi artık bandolar, mehterler, sloganlar var. Liderlerin bir duvardan ötekine resimleri var. Sanıyorum bu derece kalabalık organlardan fikri üretmek beklenemeyeceği gibi yönetici kadro da oluşturmak beklenemez. Sayın Güneş, parlamento hayatımızla ilgili önerileriniz de olacak mı? Bugün parlamenterler sadece birer sayıdır. Bu da transferler dışında kişiliklerin ortaya çıkmasını önlüyor. Gruplar konuşur, bir grup, öteki grup zaten dinlemez. Basında yer yok. Basında da yer yok. Vatandaş duymaz, milletvekilleri dinlemez. Bunlar niye söylenir bilmem. Bugünkü parlamento hayatı bu. Parlamenter kurumlar da iyice yozlaştırılmıştır. Örneğin bir bakan hakkında Yüce Divan'a sevk için meclis soruşturması açılması kimseyi ilgilendirmeyen bir girişimdir. Sayın Demirel'le ilgili Yahya Demirel tahkikatı senelerdir sürünüyor. Ne Demirel ya da partisi bu tahkikatı bitirip meclis önünde temize çıkmayı düşünüyor, ne de kendisini suçlayanlar bunu ciddiye alıp işe sarılıyor. Sayın Güneş, bu örnek iki partiye ve tüm olaylara uygulanamaz mı? Maraş olaylarında 100'ün üzerinde vatandaş öldü, parlamentomuz bunu soruşturmaya değmez gördü. Ben Demirel'i bir örnek olarak verdim. Sayın Ecevit hakkındaki Maraş'la ilgili soruşturma önergesi de sonuca ulaşmaz sanırım. Çünkü partiler ve liderleri kendilerine çekidüzen vermek eğiliminde görünmüyorlar. Hiç olmazsa milletvekilleri ve senatörler kendi saygınlıklarını artırma yollarını aramak zorundadırlar. Anayasamız konusunda değişiklik öngören düşünceleriniz var mı? Benim anayasamızla ilgili görüşlerim biraz farklı. Ben anayasamızın çok ileri olduğu kanısında değilim. Ama hükümet parlamento ilişkileri ve parlamentonun işbirliği açısından değiştirilmesi gereken bir hüküm görmüyorum. Cumhurbaşkanı olmak için yüksek öğrenim şartı koyan bir anayasa bence pek övmeye değer bir anayasa değildir. Bu anayasanın yürütmeyi zorlaştırdığı söylenir. Aslı yok bunun. Tam tersine icra bazı konularda parlamentoya karşı etkisinden güçlü kılınmıştır. Ayrıca hükümetle parlamento arasında daha sıkı bir işbirliği ve diyalog sağlanmak istenmiştir. Ama olamamıştır. Bizim anayasamızın getirdiği sistem bir tek koşulla verimli şekilde yürüyebilir. O da parlamento grupları ve diğer organlar aracılığı ile siyasal partiler arasında işbirliği ve diyalogtur. Bu anayasanın öngördüğü sistem kavga sistemi değildir. Örnek vereyim. Bizim meclislerimizin anayasa mahkemesine üye seçmesi öngörülmüştür. Bu üyeler pratik olarak iki biçimde seçilebilir. Ya parlamenterler kendi partilerinden bağımsız olarak anayasa mahkemesine üye olacak nitelikteki insanı bulup seçerler ya da parti grupları böyle bir seçimde aktif rol oynarlar. İsviçre'de de federal hakimleri meclis seçer. O ülkede dil, din, siyasal görüş ve ırk ayrılıkları vardır. Buna rağmen İsviçre'de bütün partiler hakimler konusunda anlaşmaya varırlar. Hakimlerin kişilikleri siyasal tercihlerin ötesinde kalır. Oysa biz her parti kendi adamını anayasa mahkemesine getirmeye çalışır. Oysa bizde her parti kendi adamını anayasa mahkemesine getirmeye çalışır. Bir diğer örnek de şu. Anayasa meclis başkanının böyle bir geniş kapsamlı anlaşma ile ya da milletvekillerinin bağımsız iradesiyle seçimini öngörür. Oysa meclis başkanı seçiminin ne kavgaları ne yozlaşmalara döndüğünü hep biliriz. Sorunlarımızın en büyüklerinden biri de işte anlaşmaya, bağdaşmaya dayalı bir anayasa sistemine karşı bizim hala aşiret usulü kavgacılığı ve kan davasını sürdürmemizdir. Bunu ortadan kim kaldıracak? Sağduyu kime egemen kılacak onu bilemiyorum. Ama politikacısı, parlamenteri, yazarı, sanatçısı, sendikacısı yani örgütlü örgütsüz kamuoyunu oluşturanlar bu konuda bir şeyler yapmalıdır. Tabii önerilerim ne olursa olsun bunu gerçekleştirme yetkisine sahip insanların eğer dediklerim ciddi ve makulse bunları uygulama arzu ve iradesinde olmaları gerekir. Bir toplumda makul sayılacak öneriler bile ciddiye alınmayacaksa zaten bunlar havada kalmaya mahkumdur. Sayın Güneş, çeyrek yüzyıla ilişkin sorularınıza cevap verirken tüm gözlemlerinizi bütün açıklığı ile belirttiniz. Bu tutumunuza öncelikle teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem de okurlarımız adına. Ben de teşekkür ederim Sayın Barlas. Kitabın sonu. 9 Eylül 2009. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Civil. C-I-V-I-L. Servant. S-E-R-V-A-N-T.